Ayrım 31. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 258. Hırsının henüz geçmediğini görüyordum. Durmadan, inatla dişlerinin arasından "iyi öyleyse" sözcüklerini tekrarlayıp duruyordu. Aynı anda elleriyle ayağa kalkıp bana doğru hamle yapmak istercesine koltuğunun kollarına abanıyordu. Birden sert bir ifadeyle bana döndü. "Tamam, konu anlaşıldı. Bu çok özel dileğimiz geri çevrildi. Bizi ziyaret etmeyeceksiniz. Ziyaret etmek istemiyorsunuz. Bunu yapmak size ters geliyor. Nasıl isterseniz. Bunu da atlatırız. Daha önceleri de siz yoktunuz. Yalnızca bilmek istediğim bir tek şey daha var. Bana doğruyu söyleyeceğinize söz verir misiniz?" "Elbette. Ama dürüst olarak bu konuda şerefiniz üzerine yemin eder misiniz?" "Eğer sizin için bu kadar önemliyse namusum üzerine söz veriyorum." "İyi, çok iyi." Bu iyi sözcüğünü sanki elindeki bir bıçakla bir şeyi kesip atıyormuşçasına katı, kararlı bir sesle tekrarlıyordu. "İyi öyleyse. Hiç korkmayın. Biraz önce reddettiğiniz ziyaret için daha fazla ısrar edecek değilim. Yalnızca bilmek istediğim bir şey var. Bana söz verdiğinizi unutmayın lütfen. Yalnızca bir şey. Bizimle gelmek istemiyorsunuz çünkü bu size ters geliyor. Bundan utanıyorsunuz veya başka bilmediğim nedenlerle. Her neyse, bundan bana ne?" "İyi. İyi de bu konu çözümlendi. Ama asıl bilmek istediğim başka bir şey var. Durum buysa, buraya, bize niçin geliyorsunuz?" Bunun dışında her soruyu yanıtlamaya hazırdım. Afallamıştım. Zaman kazanmak amacıyla geveledim. Ama bu o kadar açık ki, bunun için yemin ettirmenize hiç gerek yoktu. "Öyle mi? Basit mi? İyi o zaman. Hadi yanıtınızı bekliyorum. Neden?" Artık kaçış yoktu. En kolayı gerçeği söylemekti. Ama bunu çok kontrollü, onu yatıştıracak bir şekilde söylemeliydim. Samimiyetle konuşuyormuş gibi yaparak anlatmaya başladım. "Sevgili Fräulein Edith, davranışlarımda saklı, özel nedenler bulmaya çalışmamalısınız. Beni, kendini ve yaptıklarını pek fazla irdeleyen bir adam olmadığımı bilecek kadar tanıyorsunuz. Şundan emin olmalısınız. Şu ana kadar hiç oraya ya da buraya neden gittiğimi, birinden niçin hoşlandığımı ya da diğerinden niçin hoşlanmadığımı düşünmek aklıma gelmedi. Size niçin geldiğim konusuna gelince, bu konuda size gerçekten de anlamlı ya da anlamsız herhangi bir şey söyleyemem. Size geliyorum çünkü bu hoşuma gidiyor ve kendimi burada, başka yerlerde olduğumdan en az 100 kez daha mutlu hissediyorum. Sanırım siz, biz süvari subaylarını operetlerde olduğu gibi sürekli şık, daima neşeli, daima bayram havasında yaşayan insanlar olarak düşünüyorsunuz. Ancak hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir. Yakından bakınca en büyük, en bilinen dostluklarda bile fırtınalar estiği görülür. Aynı arabaya koşulan atlardan biri ya da diğeri daima daha hızlı koşup öne geçer. Aynı şekilde başarı ve terfi listelerinin olduğu her yerde dayanışma sözü lafta kalır. Kişiler birbirinin ayağına basıp önündekini devre dışı bırakmak için fırsat kollar. Başka bir deyişiyle sürekli olarak diken üzerinde oturduğumuzu söyleyebilirim. Hiçbir zaman kendinizi güvende hissedemezsiniz. Her an için büyük başlardan birinin sinirine dokunmanız olasıdır. Dolayısıyla ortama sürekli bir fırtına havası egemendir. Görev sözcüğü görev yapmakla ilgilidir. Görev yapmak ise birinin emrinde olmak, birine bağlı olmakla. Bir kışla ya da meyhane masasında kendinizi asla bir evin huzur dolu ortamında hissedemezsiniz. Orada kimsenin kimseye gereksinimi yoktur ve kimse kimseyi umursamaz. Gerçi insanın bazen iyi arkadaşları da oluyor ama gerçek anlamda bağlılık ve güvenin olabildiğini söylemek çok zor. Size geldiğim zamanlarda ise kendimi tüm bu kuşkulardan, huzursuzluklardan tamamen arınmış hissediyor, sizlerle huzur içinde, içtenlikle sohbet edince, "Peki öyleyse ne?" Edith sabırsızlık içinde sözümü kesti. "Belki bunu yüzsüzlük olarak nitelendireceksiniz ama dürüstçe söylemek gerekirse benim burada olmamdan sizin de hoşlandığınızı, buraya ait olduğumu düşünüyor ve kendimi başka bir yerden en az 100 defa daha fazla evimde gibi hissediyorum. Size her bakışımda öyle bir hisse kapılıyorum ki..." Elimde olmadan sustum. Ancak Edith yeniden hışımla atıldı. "Ne oluyormuş bana bakınca? Burada bana gerek duyan biri olduğunu, bizimkilerin yanında olduğunun aksine korkunç derecede gereksiz biri olmadığımı hissediyorum. Tabii çok nitelikli, çok özel bir insan olmadığımın bilincindeyim. Aslında benden çoktan sıkılmamış olmanıza da şaşırmadığımı söyleyemem. Çoğu zaman Benden bıkacağınızdan çoğu zaman nasıl korktuğumu bilemezsiniz tabii. Ama her defasında bu koskoca evde yapayalnız oturduğunuzu ve birinin yanına gelmesiyle nasıl sevindiğinizi anımsıyorum. Gördüğünüz gibi bu da buraya gelmekteki cesaretimi arttırıyor. Her seferinde sizi odanızda ya da kulede bulduğumda gelmemin iyi olduğunu, böylece sizin de bütün gün yalnız başına oturmaktan kurtulduğunuzu düşünüyorum. Ya da kendimi böyle avutuyorum. Bunu gerçekten anlamıyor musunuz? O anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Edith'in gri gözleri donuklaştı. Sanki ilk sözlerimden biri göz bebeklerinin kas katı kesilmesine neden olmuştu. Buna karşılık parmakları sinirli bir şekilde oynamaya, önce yavaş, sonra giderek daha hızlı bir şekilde koltuğun tahta kolçağına vurmaya başladı. Dudakları kasıldı ve birden bağırmaya başladı. Evet, anlıyorum. Ne demek istediğinizi tam olarak anlıyorum. Sanırım işte şimdi gerçeği söylediniz. Çok, çok nazik bir şekilde ve üstü kapalı olarak tüm gerçeği yüzüme vurdunuz. Çok iyi anladım. Dediğinize göre yalnız olduğum için geliyorsunuz. Diğer bir ifadeyle bu kahrolası sandalyeye bağlı olduğum için geliyorsunuz. Gönüllü hasta bakıcılık rolüne bürünmek istediğiniz için, zavallı hasta çocuğu yoklamak, biraz oyalamak istediğiniz için her gün ziyaret ediyorsunuz. Aranızda bana, tabii yanınızda olmadığım zamanlarda böyle dediğinizi çok iyi biliyorum. Buraya gelmenizin tek nedeni bana acımanız. Evet, sizi çok iyi anlıyor ve size inanıyorum. Yatsımanın hiçbir gereği yok. Siz iyi kalpli denen insanlardansınız ve babam tarafından da böyle tanınmaktan hoşlanıyorsunuz. Sizin gibi iyi kalpli insanlar dayak yemiş bir köpeğe ya da uyuz kedilere bile acıyıp yardımcı olmaya çalışırken başka bir zavallıya, sakata niçin acımasın, değil mi? Birden kasıldı, tüm vücudu titriyordu. Ancak konuşmasını da sürdürdü. Size teşekkür borçlu olduğumu düşünüyorsanız, şunu bilin ki böyle yalnızca sakatlığıma bağlı dostluklar umurumda bile değil. Gözlerinizi şaşırmış gibi açmayın. Gerçeği ağzınızdan kaçırdığınıza pişman mı oldunuz? Tabii buraya Çek hizmetçinin söylediği gibi o hiç değilse dürüsttü. Zavallılığıma acıdığınız için geldiğinizi itiraf etmenizin pişmanlığını mı yaşıyorsunuz? Tabii siz bunu iyi kalpli bir insan olarak çok daha nazik ve dolambaçlı bir yoldan ifade edip buraya benim yalnız başıma oturduğumu bildiğiniz için geldiğinizi söylüyorsunuz. Yalnızca bana acıdığınız için geldiğinizi çoktandır hissediyordum. Eğer bu fedakarlığınız için özel olarak takdir edilmeyi bekliyorsanız üzgünüm ama kimseden benim için fedakarlık yapmasını beklemediğimi belirtmek zorundayım. Böyle bir şeyi kimsenin yapmasını istemiyorum, özellikle de sizin. Size bunu yasaklıyorum. Duyuyorsunuz, değil mi? Bunu yapmanızı yasaklıyorum. Sizin sürekli benimle ilgilenir pozlarda etrafımda bulunmanıza, acıyan nemli bakışlarla beni süzmenize, teselli edici gevezeliklerinize gereksinimin olduğunu mu sanıyorsunuz? Tanrı'ya şükür, hiçbirinize ihtiyacım yok. Kendi başıma da bu işin üstesinden gelebilirim. Ayakta kalabilirim. Sabrım tükenir de başaramazsam, bütün bunlardan nasıl kurtulacağımı çok iyi biliyorum. İşte. Birden kolunu ters çevirerek bileğinin içini göreceğim şekilde bana uzattı. İşte yara izini görüyorsunuz. Bir defa denedim ama başarılı olamadım. Kör makasla şah damarımı kesmeyi başaramadım. Ne yazık ki zamanında gelip yarayı sardılar. Keşke engel olmasalardı da sizden, hepinizden ve lanet olası acımanızdan kurtulsaydım. Bir dahaki sefere daha başarılı olacağımdan emin olabilirsiniz. Savunmasız bir halde size mecbur olduğumu düşünmeyin sakın. Kendimi acındırmaktansa yaşamıma son vermeyi yeğlerim. Bakın, birden acı, bıçak gibi keskin bir kahkaha attı. Bakın, çok düşünceli bir insan olan babam bile bu kuleyi yaptırırken neyi unutmuş? Tabii o anda tek düşüncesi benim güzel bir manzaram olmasıydı. Bol bol güneş ve temiz hava. Doktor bunların faydalı olacağını söylemişti. Bu kulenin nasıl işime yarayabileceği kimsenin, ne babamın, ne doktorun, ne de mimarın aklına geldi. Aşağı bakar mısınız? Birden ayağa kalkıp vücudunu terasın korkuluğuna atmış ve elleriyle öfkeli bir halde korkuluğa tutunmuştu. Burası en azından 4-5 kat yüksekliğinde ve aşağısı da sert taş zemin. Bu yeterli. Çok şükür kollarımda korkuluğun üstüne çıkabilecek güç var. Koltuk değnekleri ister istemez bazı kasları güçlendiriyor. Yalnızca bir tek hamle sizlerden, bana acımanızdan sonsuza dek kurtulmam için yeterli. Böylece hepiniz, babam, İlona, siz rahat bir nefes alabilirsiniz. Hepiniz tepenize bir kabus gibi çöken benim gibi bir sakattan kurtulmuş olursunuz. Gördüğünüz gibi bunu yapmak çok kolay. Yalnızca biraz öne eğilmem yeterli. Sonra, gözlerine yerleşen öfkeyle tehlikeli bir biçimde Korkul'un üzerine doğru eğildiğini görünce panik ve endişe içinde ileri doğru atılıp kolundan yakaladım. Ancak o anda kolu ateşe girmiş gibi birden irkilip bağırmaya başladı. Gidin, bırakın beni. Beni tutmaya nasıl cüret edebiliyorsunuz? İstediğimi yapmakta özgürüm. Bırakın beni. Çekilin, bırakın beni diyorum. Onu dinlemediğimi, zorla korkuluktan uzaklaştırmaya çalıştığımı fark edince üst bedenini birden hırsla geriye doğru savurup göğsüme şiddetli bir darbe indirdi. İşte o anda korkunç bir şey oldu. Bu darbenin etkisiyle korkuluktaki dayanak noktasını, dolayısıyla dengesini kaybetti. Sanki tırpanla biçilmiş gibi bacakları dizlerinden ters dönerek yere yığılmasına neden oldu. Bu arada kendini toparlamak için masanın bacağına tutunmak istediyse de kendisiyle birlikte masada devrildi. Üzerindekiler döküldü. Son anda yere yığılmak üzereyken onu tutmaya çalışırken kırılan vazonun parçaları, uçuşan fincanlar, tabaklar, şangırdayan kaşıklar üzerimize yığıldı. Masanın üzerindeki bronz çan ise yerde yuvarlanarak korkunç bir gürültüye neden oldu. Zavallı sakat kız ise bu arada iki büklüm bir durumda yere yığılmış, öfkeden titriyor, hırs ve utançtan başını bile doğrultmuyordu. Hafif vücudunu yerden kaldırmak istediğimde şiddetle karşı koydu ve ağlayarak haykırdı. "Defolun, gidin artık, kaba, adi adam." Bu arada kollarını tutunacak bir yer arayarak etrafta gezdiriyor, benim yardımım olmadan doğrulmaya çalışıyordu. Ona yardımcı olmak için her yaklaşmaya çalıştığımda ise bana engel olmak için kollarını kendine çekerek iki büklüm bir hal alıyor ve avazı çıktığınca öfkeyle bağırıyordu. "Gidin diyorum size, bana dokunmayın, defolun." Yaşamım boyunca hiç bu kadar korkunç bir durumda kalmamıştım. O anda arkada bir vızıltı duyuldu. Bu, yukarı çıkan asansörün sesiydi. Büyük olasılıkla uşağın çağrılması için konulan çan yuvarlanırken adamın duyabileceği kadar ses çıkarmıştı. Joseph terasa çıkar çıkmaz, dehşet içindeki bakışlarını saklamaya çalışarak bana bakmaya gerek bile görmeden doğruca Edith'e yöneldi ve alışık olduğu her halinden belli olan, rahat, kolay hareketlerle ağlayan, sakat genç kızı kollarının altından tutup kaldırarak tekerlekli sandalyesine oturttu. Aradan bir dakika bile geçmeden asansör bu kez iki kişiyle aşağı inmeye başladı. Bense orada devrik masa, kırık tabak çanak, etrafa dağılmış diğer şeyler arasında tek başıma kala kalmıştım. Sanki gökten bir şimşek düşmüş, büyük bir patlamayla etrafı darmadağın etmiş gibiydi. Bu ani anlaşılmaz krize hiçbir anlam veremeden orada terasın ortasında kırık tabak çanak arasında ne kadar kaldığımı bilmiyorum. Onu bu kadar kızdıracak ne söylemiştim? Bu anlaşılmaz öfkeyi tetikleyen neydi? O sırada arkada yine o tanıdık gıcırtı sesini duydum. Asansör yine yukarı çıkıyordu. Ancak bu kez asansörden inen uşak Joseph'in her zamanki tıraşlı yüzünde alışılmadık derecede üzüntülü bir ifade vardı. Onun ortalığı toplamak için geldiğini düşünerek halen bu kırık tabak çanağın arasında oturup ona engel olmaktan dolayı çok utandım. Ancak o yerdeki bir peçeteyi alıp başı önüne eğik bir halde yanıma sokuldu. "Özür dilerim, saygıdeğer teğmenim. Her zaman birinin önünde eğilirken konuştuğu saygılı, kısık bir sesle konuşmaya başladı. Bu gerçekten eski Avusturya geleneğinden gelme bir uşaktı. İzin verirlerse teğmenin üzerini kurulayım." Onun hareketli parmaklarını izleyince ancak o anda gömleğimde ve açık renkli kareli pantolonumda koskoca ıslak lekeler olduğunu gördüm. Büyük olasılıkla Edith'in yere düşmesine engel olmak isterken devrilen çay fincanlarından biri üzerime gelmişti. Uşak büyük bir özenle elindeki peçeteyle üzerindeki ıslak yerleri kurulamaya çalışıyordu. Bense önümde diz çökmüş adamın düzgün taranmış ak saçlarını ve bu saçları ayıran kusursuz çizgiyi inceliyor, her nedense kendimi ihtiyar adamın tedirgin bakışlarını ve üzgün yüz ifadesini görmemem için özellikle bu kadar çok eğildiğini düşünmekten alıkoyamıyordum. "Hayır, böyle olmayacak," diye mırıldandı daha sonra başını kaldırmadan. "En iyisi şoförü kışlaya gönderip sizin için başka bir ceket getirtmemiz olacak. Saygıdeğer teğmenin bu şekilde yola çıkabileceklerini sanmıyorum. İnanın bana saygıdeğer teğmenim, bir saat içinde her şeyi kurutup pantolonunuzu ve ceketinizi yeniden ütülemiş olurum. Bunları görünüşte son derece doğal bir şekilde söylemesine rağmen sesinde biraz anlayış, biraz şaşkınlık seziliyordu. Ona buna gerek olmadığını, hemen bir araba çağırmasının daha doğru olacağını, zaten eve dönmek istediğimi belirttiğimde ise yorgun, uysal, iyimserlikle bakan gözlerini kaldırıp yalvarırcasına bir ifadeyle fısıldadı. Saygıdeğer teğmenden biraz daha kalmalarını rica edebilir miyiz? Teğmenin hemen ayrılmaları korkunç bir şey olur. Biraz daha kalmadığınız takdirde saygıdeğer hanımefendinin korkunç bir biçimde üzüleceklerinden eminim. Şu anda yanında Fräulein Ilona var. Onu beraberce yatırdık. Fräulein Ilona muhakkak beklemenizi, fırsat bulur bulmaz yanınıza geleceğini belirtmemi istedi. 31. ayrımın sonu. Sayfa 266.